Merhaba, ben Deniz Yüce Başarır. Kitaplar hakkında konuşmayı, dinlemeyi ve tabii okumayı sevenlerin podcastine hoş geldiniz. Ben Okurum başlıyor. Anlatacaklarımı gerçekten dinleyecekseniz, herhalde önce nerede doğduğumu, rezil çocukluğumun nasıl geçtiğini, ben doğmadan önce annemle babamın nasıl tanıştıklarını, tüm o David Copperfield zırvalıklarını filan da bilmek istersiniz. Ama ben pek anlatmak istemiyorum. Her şeyden önce ben bu zımbırtılardan sıkılıyorum. Sonra onlarla ilgili en ufak bir söz edersem bizimkilere inmeler iner. Böyle konularda ikisi de çok alıngandır. Özellikle de babam. Bizimkiler iyiliğine iyidirler. Ben onu demiyorum. Ama felaket alıngandırlar yani. Ayrıca size o lanet özgeçmişimi olduğu gibi anlatacak filan da değilim. Ben size yalnızca iyice yamulup buraya getirilmeden önce geçen Noel'de başıma gelen manyaklıkları anlatacağım. Yani DB'ye anlattığım şeyleri. DB abim olur. Kendisi Hollywood'da. Hollywood denen yer şimdi kaldığım bu çöplüğe pek uzak değil. DB her hafta sonu beni görmeye geliyor. Önümüzdeki ay taburcu olabilirsem beni eve arabasıyla o götürecek. Daha geçenlerde bir Jaguar çekti altına. Hani şu saatte 200 mil yapan İngiliz işi şeylerden. Yaklaşık 4000 kağıda patladı ona. Bizimki bugünlerde iyi para kırıyor. Eskiden pek para kazanamazdı. Bizimle otururken kendi halinde bir yazardı. Kırmızı Balığın Esrarı diye müthiş bir öykü kitabı var ya, onu bizimki yazdı. Belki yazarını bilmiyorsunuzdur diye söylüyorum. Kitaptaki öykülerden en iyisi de Kırmızı Balığın Esrarı'dır. Küçük bir oğlanın teki kendi parasıyla satın aldığı için balığını kimselere göstermiyor. Bitmiştim buna. DB Hollywood'da oturuyor şimdi. Piyasaya düştü anlayacağınız. Hayatta nefret ettiğim bir şey varsa o da filmlerdir. Sakın bana filmlerden söz etmeyin. Biraz önce dinlediğiniz kelimelerin yazarı çocukken bir şeye sinirlendiği zaman evden kaçmaya çalışırmış. Bir gün ablasıyla evde yalnızlarken aralarında bir tartışma çıkmış. Bizimki bavulunu almış, içini oyuncak askerleriyle doldurmuş ve çıkmış evden. Annesi eve geldiğinde oğlunu yaşadıkları New York apartmanının lobisinde bulmuş. Tepeden tırnağa kızılderili kıyafetlerine bürünmüş bir halde oturuyormuş. Çocuk, "Anne ben kaçıyorum ama hoşça kal demek için seni bekledim," demiş. Sonra o çocuk büyümüş, öyküler yazmaya başlamış. Öykülerinde hep çocukluğun saf güzelliğine övgüler yer almış. Yetişkin dünyasının sahteliklerinden uzak, temiz bir sevgiyi temsil eden, öyle sevebilen çocuk ve ergen karakterler boy göstermiş onun öykülerinde. Büyükler de varmış elbette anlattıkları arasında ama onların samimiyetine inanmamız için bakmamız gereken en önemli nokta küçüklere nasıl davrandıklarıymış. Çocukluk insanlığın en saf hali. Yüreğimizde yaşatabilsek o temizliği, dünya daha güzel bir yer olurdu muhakkak ki. İşte Jerome David Salinger, kızılderili kostümüyle annesine veda etmek için bekleyen o küçük kaçaktan, tüm küçük kaçakları anlayan bir yürek, onlarla aynı dili konuşabilen bir yetenek, doğal anlatıcılığını kurguyla birleştirecek bir zeka olarak yazarlığa geçerken, belki de en çok çocukluğun güzelliğine sığınmış. Evet, ben okurumun bu bölümünde J.D. Salinger, ve biraz önce ilk paragrafını dinlediğiniz unutulmaz romanı Çavdar Tarlası'nda Çocuklar Var. Ya da bizim nesle sorarsanız Gönül Çelen. Ülkemizde ilk kez 1967 yılında Adnan Benk tarafından Fransızcadan Türkçe'ye aktarıldığında çevirmeninin isim seçimiyle Gönül Çelen olarak bilindi yıllarca. Daha sonra Coşkun Yerli tarafından yapılan yeni çevirisiyle Çavdar Tarlası'nda Çocuklar olarak tanınmaya başladı. Örneğin benim kızım Hazan için Çavdar Tarlası'nda Çocuklar adını taşıyor roman. Benimse hem gönlümü çeliyor hem Çavdar Tarlası'ndan geçerken birçok duyguyu yakalıyor. Orijinal ismiyle Catcher in the Rye, yayımlandığı 1951 yılından bu yana dünya yüzündeki çeşitli coğrafyalarda her yıl milyona yakın kişiye satılıyor, kim bilir kaç milyon okura ulaşıyor. Ana kahramanı Holden Caulfield'ın izinde kim bilir kaç genç okura edebiyatı sevdiriyor, kaç yetişkine gençliğin o isyankar tatlarını hatırlatıyor. Bilmiyorum ey sevgili dinleyici, sen hangi kategoridesin ama benim bu kitabın muhabbetini yapacağım kişi tam da benim yaşlarımda ve tam da benim hissettiklerimi hissediyor Çavdar Tarlası'nda Çocuklarla ilgili. Hattın diğer ucunda oyunculuğuna hayran olduğum, hayattaki duruşuna saygı duyduğum, iyi bir okur olduğundan da emin olduğum Ahmet Mümtaz Taylan var efendim. Ahmet Çavdar Tarlası'nda çocukları bu isimle mi okudun yoksa daha Gönül Çelen gibi?
Yok, ben önce Gönül Çelen adıyla okudum. Yani Adnan Benk'in çevirisiyle okudum. Daha sonra tabii elimde şey de var. Coşkun Yerli'nin çevirisi de var. Çavdar Tarlası'nın çocukları diye. Ama biliyorsun çevirisi çok zor. Yani çevrilebilir bir şey değil. İsim olarak söylüyorum. İsmi zor bir isim. Yani onun çok iyi çevirmen arkadaşlarımın mesela Yıldırım Türker'e de sordum. Ben Gönül Çelen'i daha çok beğeniyorum diyor isim olarak.
Ya Gönül Çelen tabii çok daha cazip bir isim. Yani albenili.
Doğru da bir şey. Doğru da. İçeriği düşündüğü zaman da doğru.
Peki neden doğru Gönül Çelen'de?
Yani Gönül Çelen daha bütün kitabın duygusunu şey yapıyor. Yoksa evet Çavdar Tarlası'nda çocuklar işte orada şeyin yanında duruyordu uçurumun kenarında ve Çavdar Tarlası'nın içinde koşan ve birazdan orada uçurum olduğunu görmeyen çocukları yakalamaya çalışıyordum. Yani bunu yapmak isterdim hayatım boyunca diyor. Dolayısıyla bir isabetsizlik yok ama hani İngilizce, şimdi ben çevirmen değilim, İngilizceye de o kadar hakim değilim ama hakim olanlar diyor ki bu ismin çevrilmesi epeyce zor. Çünkü orada catcher var yani biliyorsun yakalayıcı falan
evet,
yani tutucu
evet.
Anlamında. Belki beyzboldan da bir şey vardır onun. Ama hani Gönül Çelen, Adnan Benk çok güzel onu koymuş. İnsanın içine siniyor diyeyim ben, öyle söyleyeyim. Benim içime çok sindi. Çok önemli değil tabii benim içime sinip sinmemesi ama güzel bir isim.
Evet, albenili bir isim. Peki ilk hislerini, sendeki ilk etkisini hatırlıyor musun?
Şimdi ben okuduğum zaman tam hatırlamıyorum. Yani ya 19-20 yaşın ilk okuyuşumu söylüyorum. Demek ki 84-85 gibi, yani konservatuara başladığım yılda herhalde. Tabii ki Gönül Çelen versiyonundan okudum. O yaşımda muazzam yakın gelmişti. Yani böyle bayağı bağırsaklarımda hissettiğimi söyleyebilirim. Fakat ben bu kitabı taslaman baştan sona, yani dönüp dönüp arada bir karıştırma keyfi vardır ya, şöyle bir baktım filan, onları saymazsak 3 kere okudum son 30 senede, 35 senede. Her seferinde daha başka bir kitap oldu. Bu birçok kitap için de, birçok iyi kitap için de geçerlidir, eser için de geçerlidir. Çünkü yani sen değiştiğin için, sen geliştiğin için okuman da gelişiyor. Daha farklı okuyorsun her seferinde. Bazı kitaplar vardır. Mesela Kurtlarla Koşan Kadınlar filan. Yani bunları 10 senede bir okumak lazım. En geniş aralıkla. Yoksa daha sık da okunabilir de. Sizin kaleminiz olan kitaplar bir kenarda durur. Yani küçük bir bavul gibi düşünelim onu. Ya da ayrı bir raf gibi düşünelim. Tabii yani çok kitabımız var. Hepimiz okumaya çalışıyoruz. Yetişmeye çalışıyoruz falan. Yetişmek de mümkün değil ama. Çok böyle başucu diyebileceğimiz kitapların, ne bileyim Rilke'ler, şunlar bunlar, ne zaman okusanız onu ilk defa okumuş gibi olursunuz. Ben öyle oluyorum. Şimdi mesela seninle konuşacağız diye baştan sona okumak değil, öyle bir vakit yoktu bu aralar, deli gibi çalışıyorum ama şöyle taradım, ettim, çok sevdiğim, daha önce alıntılamışım, altını çizmişim falan bir yerler var. Oralara baktım. Oralar o günkü etkiden başka bir etki yapıyor. Şimdi ben 56 yaşındayım ve Savinger bunu yazdığı zaman herhalde 30-32 yaşında falan, 1950-52 falan olması lazım. Yani dünya da değişti, ben de değiştim ama onun şikayetleri hiç değişmedi, aslında daha da derinleşti. Yani onun müzevi bir hayata iten şeyler, bu kadar asosyal olması, bence yani asosyallik de bizim yakıştırdığımız bir şey. Belki ona sorsak asosyal falan değildi. Yani kendi seçtiği çevre ve mesafeler onun için son derece mantıklı ve yaşam için yeter de artar şeylerdi belki de. Ama biz diyoruz ki kendi gerçeğimiz üstünden, çok müzeviydi, asosyaldi, yok efendim fotoğrafının çekilmesini istemezdi, yok efendim işte adı eserden daha büyük yazılsın kitabın kapağında istemezdi, filminin çekilmesine izin vermezdi, şimdi buydu, orada anlatabileceğimiz, konuşabileceğimiz zevk çok şey var. Yani birazcık ne diyelim, magazinsel şeyler de var. Onunla konuşmak da keyifli. Ama onun için belki de çok yeterliydi. Bizimki fazla geliyor ona.
Evet, bir de şöyle bir şey var. Yani aslında beklenmedik bir şöhrete kavuşuyor Çavdar Tarlası'nda çocuklarla. Ve istediği değil, hiç istemediği, hiçbir zaman muhatap olmayacağı bir sürü insan da hayatına girebilir eğer o müziği tercih etmese.
Evet, evet. Zaten şey yani Holden Caulfield üstünden de bunları söylüyor. Karakteri üstünden de söylüyor. Aslına bakarsan onun Caulfield meselesi, I Am Crazy diye bir öyküsü vardı galiba New Yorker'da yayınlanan. onun bir bu kitabın maketi olduğunu ya da provası olduğunu ya da Bible olduğunu söyleyebiliriz belki. Orada bile onu hissetmeye başlıyorsun. Yani oradan itibaren sert bir mesafesi var.
Zaten Caulfield ailesini bu romana gelene yazdı kadar tabii. Birkaç öyküde yazıyor. Yani aslında bayağı provasını yapmış ya da işte evet, ne bileyim evet, şeyini evet. Çıkarmış diyelim.
Bir planını çıkarmış. Bible dediğim oydu yani. Evet. Bir manifestosu baştan belliymiş yani
evet,
onu.
Evet. Ne demek evet. istediğini net bildiğini söyleyebiliriz. Jerome David Salinger 1919 yılının ilk günü dünyaya geldi. Ailesi baba tarafından Çarlık Rusyası'ndaki küçük bir Yahudi topluluğuna dayanıyordu. Ona Jerome David adını koydular ama hep Sunny diye seslendiler. Annesi Miriam'la babası Solomon, kızları Doris'le oğulları Sunny'e her geçen gün artan bir refah düzeyi sağlıyorlardı. Annesinin kendisine düşkünlüğü sayesinde sadece maddi anlamda değil, duygusal olarak da çok rahat bir hayat yaşıyordu Sunny. Henüz 11 yaşında bir çocukken yazı geçirmek için gönderildiği bir kampta tiyatroya ilgi duymaya başladı. Okul hayatı akademik açıdan çok da başarılı geçmiyordu. Bu arada yazmaya da başlamıştı. 1934 yılında notlarını yetersiz bulan okul yönetimi tarafından kaydını yenilememesi söylendi. Yani açık söylemek gerekirse, tıpkı nesillerdir tüm okuyanları kendine hayran bırakan romanının ana karakteri Holden Caulfield gibi o da okuldan kovulmuştu. Eğer okumayanlar varsa, Çavdar Tarlası'nda çocuklar 16 yaşındaki Holden'ın Pensy adlı okuldan Noel'den hemen önce kovulmasıyla başlar. Ve biz genç anlatıcımızın izinde 3 gün boyunca onunla birlikte öğretmenleriyle karşılaşır, New York'un sokaklarını arşınlar, gönül ilişkilerini sezinler, çeşitli maceralarına tanıklık eder ve dünyanın sahtekarlıklarına isyan ederiz. Holden özgeçmiş zımbırtılarından pek hoşlanmıyor ama biz yine de onu yaratan yazarı biraz tanımalıyız, öyle değil mi? Ne de olsa karşımızda bayağı gizemli bir kişilik var. Sunny bu kovulma hikayesinden sonra kendini bir askeri okulda yatılı olarak buluyor. Babasının amacı annesinin kanatları altında sağlanamayan disiplini oluşturmak. Sunny de şartlara uyum sağlar ama yine de edebiyat ve tiyatro her şeyden önemlidir onun için. Geceleri yorganın altında fener ışığında yazıp durur. Hatta 1936 yılında mezun olurken sınıf şarkısının sözlerini o yazmıştı. Elbette daha sonraki yıllarda edebiyatına damga vuracak o gizli alaycılığın izlerini taşıyordu dizeler. 1936 yılında New York Üniversitesi'nin sosyal bilimler bölümüne kaydını yaptıran Sunny'nin ilgisini okuldan çok üniversitenin bulunduğu bölgedeki tiyatro, sinema ve kafeler çekiyordu. O yüzden bu macera da kısa sürdü. Okulu terk ettikten sonra babasının işini öğretmek için planladığı ama ona Fransızca ve Almancasını geliştirmek üzere bir seyahat olarak sunulan bir Avrupa yolculuğuna çıktı. Londra ve Paris'te kısa bir zaman geçirdikten sonra Viyana'ya vardı. İkinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde yaptığı bu gezi, ona dünyanın gerçeklerine dair birçok şey öğretecekti. İlk aşkı tadacak, et ithalatçısı babasının mesleğinin ona hiç uygun olmadığını net bir şekilde kavrayacak, Nazilerin yükselişine ve zorbalığına tanıklık edecek, aşık olduğu Yahudi kız ve ailesi için yoğun bir endişe duyacak, son durağı Polonya'da Nazi zulmünün yarattığı kaygıyı daha da derinden hissedecekti. 1938 Mart'ında eve döndüğünde, o artık Almanların hem diline hem de akla kara gibi birbirinden uzak iki yüzüne birden vakıftı. Eğitimine Ursinus Kolej'de devam ettiyse de bu sadece bir dönem sürdü. Belki dersler açısından değil ama yazı hayatı anlamında çok verimli bir yıldı bu. Çünkü haftalık okul gazetesinde Alınamayan Diploma adlı bir köşesi vardı. Kolejde olup bitenlerden tutun da tiyatro eleştirilerine, kitap değerlendirmelerine kadar geniş bir perspektifte uzanan yazıları onun duygularını da yansıtıyor, sahteliğe karşı tavrının ilk sinyallerini veriyordu. En iyi arkadaşlarından birini de bu dönemde tanıdı. Askeri okuldan bir dostunun kız kardeşi olan Elizabeth Murray, onun edebiyat hakkında en derin sohbetleri ettiği insan olarak gönlünde ayrı bir yere sahip oldu. Ha bu arada mesleğine karar vermişti. Sunny yazar olacaktı. 1939 yılında Columbia Üniversitesi'ne kaydoldu ve orada Whit Burnett'tan kısa öykü dersleri almaya başladı. Kader ağlarını örmekteydi. Çünkü Burnett, aynı zamanda Story adlı zamanın önemli edebiyat dergilerinden birinin sahibiydi. Tennessee Williams, Norman Mailer, Truman Capote gibi yazarları dünyaya o tanıtmıştı. Sunny aynı zamanda şiir dersine de kaydolmuştu. Bu dersin hocası Charles Hanson Towne ise hem şair hem de oyun yazarıydı. Ayrıca Cosmopolitan, Harper's Bazaar gibi popüler bazı dergilerinde editörlüğünü yapıyordu. Salinger'ın ilgisi önceleri daha çok şiir dersine yönelik olsa da, Burnett'ın derslerindeki tavrı ve sadece iyi yazmanın değil, iyi okur olmanın da önemini öğretişi gönlünü ve aklını çeldi. Burnett artık onun yazarlık hayatındaki danışmanıydı. 1939 yılında Gençler adlı öyküsünü bitirdiğinde de onun tavsiyesine uyarak kolunun altında dosyası Colliers adlı popüler bir derginin yolunu tuttu. Kaç yazarın şansı ilk denemede yaver gitmiştir ki? Tabii ki onunki de gitmedi ve öykü reddedildi. Burnett bekledi. Salinger'ın öyküsünü yayımlatmak için çabalamasını seyretti. Bu da bir dersti. Elbette öğrencisinin yeteneğini keşfetmişti ama yazarlığı ona altın tepside sunmayacaktı. Ama umutsuzluğa düşmek üzere olduğu bir anda da elini uzattı ve 1940 yılının Ocak ayında 21 yaşını yeni doldurmuş olan Sunny, öyküsünün Story dergisi tarafından kabul edildiğini öğrendi. Artık edebiyat dünyasında bir J.D. Salinger vardı. 1941 yılı öykülerde farklı tarzlar deneyip farklı dergilere göndererek geçti. Ama sonuç çok da parlak değildi. Üstelik özel hayatında da işler karışmıştı. Oyun yazarı Eugene O'Neill'in kızı Oana ile ilişkisi inişli çıkışlıydı. Genç kızın gösterişli zevkleri ve yüksek beklentileri vardı. Tüm bunlar Salinger'ın üzerindeki başarı baskısını daha da artırıyordu. Duygusal olarak zorlandığı bu günlerde, Çavdar Tarlası'nda çocukların kahramanı Holden Caulfield'in yer aldığı ilk öyküsü, Madison dışındaki önemsiz ayaklanma, The New Yorker tarafından kabul gören ilk çalışması da oldu. Bu onay, Salinger'ın mesleğinde izleyeceği yolu belirledi. Dünya edebiyatının en sevilen eserlerinden biri olan Çavdar Tarlası'nda çocuklara gelene kadar, Caulfield ailesinin yer aldığı tam 9 öykü yazdı. Ama 1941 yılının Aralık ayında Japonlar Pearl Harbor'ı bombalayınca Amerika Birleşik Devletleri de savaşın içine çekildi ve dergi Salinger'ın öyküsünü yayımlamaktan vazgeçti. Nisan 1942'de ise Jerome David Salinger askere davet edildi. Kafasında bir roman fikri, cebinde kelimeleri, yüreğinde dünyanın kaybetmekte olduğu masumiyetin hüznü, savaşın tam göbeğindeydi artık Salinger. Normandiya çıkartmasında, Ardenler taarruzunda ve Hürtgen Ormanı Muharebesi'nde savaştı. Ama yazmayı hiç bırakmadı. Hatta yine Holden'ın yer aldığı, üstelik de bu sefer tıpkı romanda olduğu gibi anlatıcı rolünü üstlendiği Ben Deliyim adlı öyküyü de cephede kaleme aldı. Colliers dergisi de 1945 yılının Aralık sayısında sayfalarına taşıdı bu metni. J.D. Salinger'ın kol kanat gerilmiş ve bir yönüyle hep çocuk kalmış ruhu, savaşın zulmünü, insanların üzerindeki etkisini tüm çıplaklığıyla gördü. Öfke fırtınalarıyla sarsıldı, hüzün bulutlarıyla garardı. Bu dehşet dolu zamanlar satırlarına sindi. Yazdıklarında bazen doğrudan, bazen dolaylı olarak hayat buldu. O savaşan bir askerdi. Ceplerinde Çavdar Tarlası'nda çocuklardan sahneleri taşıyordu. Holden'ın 3 günlük macerası kağıtlar üzerinde parça parçaydı. Salinger, savaş bittikten sonra Almanya'nın Nazilerden temizlenme operasyonunda da çalışmaya devam etti. Savaş iliklerine, kemiklerine işlemişti. Yorgundu, mutsuzdu, bunalımdaydı. O günlerde henüz adı konmamış olsa da posttravmatik stres bozukluğundan mustaripti. Cephenin kanlı ve acımasız gerçeğini yaşamış birçok asker gibi. Almanya'da kendi isteğiyle tedavi için hastaneye yattı. O yıllarda posttravmatik stres bozukluğu bir hastalık olarak kabul edilmediği için birçok asker evine döndüğünde şeytanlarıyla başa çıkmakta zorlandı. Hatta bu dehlizde yitip gitti. Salinger görece şanslıydı. Onun kelimeleri vardı. Yaşamı, ölümü, hayatın anlamını hem kendi için hem sanki biraz da şeytanlarıyla bir başlarına savaşmak zorunda kalan askerler için yazarak sorguladı. Avrupa'dan bir Alman kadınla evlenmiş olarak döndü Salinger. Sylvia Welter'di kadının adı. Ama bu ani yapılmış evlilik New York şartlarına dayanamadı ve kısa sürede sona erdi. 1946 yılında yazarlık hayatının dayanağı Whit Burnett ona öykülerinden oluşan bir derleme yapma önerisinde bulundu. Hatta avansını bile verdi. Gençler adını taşıması planlanan ve ilk Holden öyküsü, Madison dışındaki önemsiz ayaklanmayı da içerecek olan bu derlemeyi, Story Press'in alt markası Lippincott basacaktı. Ancak onlar Burnett'ı yok sayarak dosyayı reddedince, Salinger'la hocasının yolları ayrıldı. Salinger bu yıllarda Zen Budizmine merak sarmıştı. Savaşın etkisini ruhani bir bakış açısıyla yenmeye çalışıyordu. Üstüne bir de ayrılık acısı eklenmişti. Sylvia'dan sonra daldan dala konarak geçirdiği dönemde tanıştığı tüm kadınlara da bu yönde bir okuma listesi hazırlamayı adet edinmişti. 1946 yılında 5 yıllık bir gecikmeden sonra arka sayfalarda ilanların arasında da olsa Madison dışındaki önemsiz ayaklanma The New Yorker'da yayımlandı sonunda. Kader yine ağlarını örmekteydi. 1948'de aynı derginin sayfalarında boy gösteren, eleştirmenlerin bayıldığı Muz Balığı için mükemmel bir gün, dergi editörleriyle yazarın bir yıllık ortak çalışmasının ürünüydü. Metinleri üzerinde bir başkasıyla çalışmayı kabul etmişti artık Salinger. The New Yorker'da ondaki cevheri keşfetmişti, kaçırmak istemiyordu. Diğer dergilerin sürekli değişiklik istemesinden, kuşe sayfalarından sıkılmış olan Salinger, onlarla bir anlaşma imzaladı. Yazdıklarını ilk onlara gösterecek, ancak onlar yayınlamak istemezlerse diğer dergilere gönderecekti. Salinger için şöhretin kapıları aralanmıştı ve artık elindeki Holden parçalarını birleştirip çavdar tarlasında çocukları yaratma zamanı gelmişti. 2 yıl boyunca bu iş için çalıştı. 1951 yılında yayıncılarla mücadeleli geçen bir sürecin ardından gün yüzüne çıkar çıkmaz yazarının beklediğinden ve başa çıkabileceğinden çok daha büyük bir ilgiyle karşılandı roman. Çavdar tarlasında çocuklar daha ilk andan çarpmıştı okurlarını. Çavdar tarlasındaki çocuklar kaç nesildir? Evet, biz yetişkin okurları da ama özellikle
neredeyse
ergen...
Neredeyse 4-5 nesil,
evet,
değil mi?
Yani 51 dersek bayağı bir zamandır. Evet. Özellikle ergenlik çağındaki gençleri çok etkiliyor. Hepimiz de tabii öyle ama hem de aslında yola çıktığı Amerikan gençliğini de aşıyor ve dünya üzerindeki birçok ülkede bu böyle. Nereden alıyor bu gücünü sence?
Yani varoluş meseleleriyle uğraştığı için, varoluş sorusalıyla uğraştığı için hemen her kuşağa zaten dokunacak bir şey. Bu birçok yazarın hedeflediği bir şey olmalı. Ama Çavdar Tarlası, yani ne diyelim şimdi konuşurken gönülçelen mi diyeyim, Çavdar
Nasıl
Tarlası.
Nasıl istiyorsan öyle de.
Ben gönülçelen
tamam,
diyeyim.
Tamam, sen gönülçelen
de. Yani gönülçelen bu meseleyi 12'den vuruyor. Bir kere orada muazzam bir dil becerisi var. Nedir? Bence bu kadar uzun yıllar, bu kadar kuşaklar boyu, birkaç kuşağı sadece okuyucu olarak değil, yazarları da etkileyen.
Doğru.
Bukowski bile biraz Çavdar Tarlası'nda koşmuştur bence küçükken.
Evet, evet. Güç almışlar onun güç o almışlar, argoyu kullanımından, evet. En azından, evet. Değil mi?
Evet, yani orada enteresan olan şey işte demek ki 30-32 yaşında yazdığını düşünürsek, İkinci Dünya Savaşı'nda biliyorsun Normandiya çıkarmasında falan adamcağız askerdi Salinger. Evet. Hatta birkaç bölümü de cebinde o sırada Çavdar Tarlası'nda çocukların dönüş şeylerini. Oradan dönmüş 32 yaşlarında fakat Caulfield'in yaşındaki dili, konuşma biçimini, belki argoyu muazzam bir sadelik ve yetkinlikle kullanıyor. İçinde 30 yaşında bir adamdan iz bulmak mümkün değil. Mesela beni dedin ya demin başta seni ne etkilediği okuduğun zaman söylüyorum işte 19-20 yaşlarında okuduğumu hatırlıyorum ilk, yani tam bilemem tarihi ama oralar olması lazım. Gerçekten yanımdaki çok becerikli bir arkadaşım konuşuyor gibi okumuştum. Yani dili çok iyi kullanan, akıcı konuşan biri, bir çağdaşımın, yani yaştaşımın konuşması gibi okumuştum. Zaten orada sizi alıp götürüyor. Avucuna alıyor yani. Neredeyse kendi kendinize söylenir gibi hissediyorsunuz okurken. Sizin meseleleriniz, sizin dertleriniz. Üstelik de çok da Amerikalı falan değil. Ya orada şöyle bir şey var. Hani 1945 savaş sonrası dönüyor, ediyor filan. Hani Amerika'nın müttesebatında biliyorsun o döneme kadar Avrupa diye bir şey yok. Avrupa ile enterese değil, ne kültürüyle enterese, ne problemlerini biliyor Amerika'nın. Ama savaşta bir şekilde orada öne çıkıp biraz da savaşın bitiminde etkisi düşünülecek olursa Amerika'nın, birdenbire Amerika çok da aldırmadığı, uzak durduğu bir kıtanın meseleleriyle, sorunlarıyla da yüz yüze kalıyor. Bir tür süper güç olmanın ne diyelim arızalarından biri o. Onun yani kıta Amerika'sındaki yansıması bu dile etki ediyor. Adam gitmiş gelmiş zaten savaşın içinde bulunmuş. Evet, yerel halkın neler çektiğini görmüş filan savaş sırasında. Her savaş alanındaki yerellerin perişan olması gibi. Bütün onların karanlığıyla birazcık savaşın nemene bir şey olduğunu bilerek, yani kazanılmış bir zaferin bile ne kadar acıklı olduğunu diyelim.
Evet.
Bilerek Amerika'ya dönüp yazmaya başlayan bir adamın dili tabii ona göre oldukça acı oluyor. Karanlıkta yazılmış bir eser gibi neredeyse.
Haleti ruhiyesi.
Haleti ruhiyesini kastediyorum aynen. Zaten sonraki kendi hayatı da yarı karanlıkta görünmeden geçen bir adam. İşte 3-5 tane fotoğraf var. O fotoğrafların çoğu da zaten şeyden önce, Gönül Çelen'i yazmadan önce veya yazarkenki süreçte falan. Almanya'da ve savaş bittikten sonra Nazi avında da görev alıyor biliyorsun. Ve orada bir Nazi kıza aşık oluyor, onu alıyor, götürüyor falan. Çok değişik bir adam.
Evet, yani çok maceralı bir hayatı var. Aslında
savaş... Ters bir adam yani, evet. Şeye, yani kurulu düzenin ya da verili düzenin hiçbir dayatmasına aldırmayan, hatta yani açıkça karşı olmak için özel bir çaba sarf ediyormuş gibi bir kararlı, manifestolu bir adam çok genç yaştan itibaren. Bence çok şaşırtıcı.
Hatta yani yazarlar hani böyle biraz önce de söyledin ya, hani ismi küçük yazılsın falan. Amerikan versiyonunda kitap ilk çıkarken arkasında fotoğrafı olmasına da itiraz ediyor da sonradan, evet, kabul ediyor. Yani o kadar aslında baştan itibaren kendini geri planda tutmaya özen gösteren bir yazar.
Ya bu bir itiraz biçimi. Yani bu aslında bu bir tevazuyla falan açıklanabilecek bir şey değil.
Doğru.
Tevazu böyle bir şey değil.
Doğru.
İnsan çavdar tarlasında çocukları yazık, niye tevazu içinde olsun? Hayır, bu bir ideolojik bir tercih bir anlamda. Yani yazdığı şeyle ilgilenilsin istiyor. Bunu çok önemsiyor çünkü gerçekten baştan sona esasen bakıldığı zaman bir manifesto bu.
Doğru. Doğru. Yani aslında dediğin çok doğru. Bu bir tevazuyla ilgili değil. Bu tam tersine yazdığını önemsemekle ilgili bir şey bir yandan da.
Evet, yani adamın karakteriyle bunu açıklamaya çalışıyorlar. Ben öyle olmadığını düşünüyorum. Tabii ben edebiyat tarihçisi ya da şey değilim ama bir okur olarak, meraklı, evet, kurtlu bir okur olarak düşünüyorum. Yok, hayır, bu bir açık bir tercih, bir tutum. O manifestoya uygun bir davranış biçimi, üstelik ömür boyu korunmuş bir şey. Çok değerli.
Çok, çok. Gerçekten öyle. Büyük başarı aynı zamanda da bence.
Hal böyle olunca da birkaç kuşak okur değil, aynı zamanda yazarı da yoldan çıkaran veya yola sokan bir şey. Nasıl artık düşünürsek.
Nereden bakarsın?
İster yoldan, ister yoldan çıkma diyelim, istersen yolda kalma diyelim.
Yani böyle sonlara doğru bir ara sessizliğini bozduğunda şöyle demiş. Hiçbir şey yayınlamamanın olağanüstü bir huzur verdiğini düşünüyorum insana demiş. Yani hiç göz önünde olmamanın da bir huzurlu yanı var. Tabii insan Catcher in the Rye'ı yazınca herhalde.
Bak orada muazzam bir cümle var. Yani kendisine ait. Diyor ki, olgunlaşmamış insanın özelliği bir dava uğruna soylu bir biçimde ölmek istemesidir diyor. Olgunlaşmış insanın özelliği ise bir dava uğruna gösterişsiz bir biçimde yaşamak istemesidir.
Çok güzel değil mi
ya? Yani mesela bu muazzam bir, çok üstünde düşünülecek, konuşulacak bir şey. Yani metafor gibi bakmayalım, aforizma gibi okumayalım. Gerçekten derinleşmiş bir şey aslında. Aşırı derecede sert, devrimci bir şey bu. Çünkü gidip bir yeri basmak, düzeni değiştirmek falandan bahsetmiyor. Öyle büyük işlerden bahsetmiyor. Ki biliyorsun hemen arkasından 68 geliyor yani.
Evet.
Ve dünya bambaşka bir burca girecek. O burçta bu kadar etkili olan bir adam aslında birey olma üstüne çok sert şeyler söylüyor. Çok toplumsal gerçekçi olan bir ideolojik tren gelirken uzaktan haldır haldır. Bu diyor ki, yok, birey vardır diyor. Bir dava uğruna gösterişsiz bir biçimde yaşamaktır diyor olgun insanın yapacağı şey.
Kardeşim Ellie'nin eldivenleri solaklar için olan türdendi. Solaktı kardeşim. Eldivenin betimsel özelliği bütün parmaklarına ve el üstü cebine kardeşimin şiirler yazmış olmasıydı. Yeşil mürekkeple. Bunları beyzbol alanında tepesinde eli sopalı bir vurucu olmadığı zamanlarda okumak için yazmıştı. Kardeşim öldü. 18 Temmuz 1946'da. Lösemide. O sıralarda Maine'de oturuyorduk. Tanısaydınız onu çok severdiniz. Benden 2 yaş küçüktü. Ama benden 50 kat daha akıllıydı. Korkunç zekiydi. Öğretmenleri durmadan anneme mektup yazar, Ellie gibi bir çocuğun öğretmeni olmaktan gurur duyduklarını bildirirlerdi. Ve palavra sıkmak için yazmazlardı. Gerçeği söylerlerdi. O yalnızca ailenin en akıllı üyesi değildi, en efendisiydi de. Hiç kimseye kızmazdı. Kızıl saçlı insanlar çok çabuk kızar derler ama Eli hiç kızmazdı ve kızıl saçlıydı. Size onun nasıl bir kızıl saçlı olduğunu anlatayım. Ben golf oynamaya 10 yaşındayken başladım. Hatırlıyorum, 12 yaşındaydım o yaz. Bir gün atış yapmak için topu kuma dikerken içimden birden başımı bir çevirirsem Eli'yi görecekmişim gibi bir duygu geçti. Döndüm baktım, inanın çitin ardında golf alanı çepeçevre o çitle sarılıydı. 100-150 metre kadar uzakta bisikletine oturmuş beni seyretmiyor mu? Ya işte böyle türden bir kızıl saçlıydı o. Tanrım, öyle iyi bir çocuktu ki. Yemek masasında otururken aklına gelen şeylere o kadar çok gülerdi ki neredeyse sandalyeden düşecek gibi olurdu. Daha yeni 13 yaşına girmiştim, beni psikiyatriste falan götürmüşlerdi garajın camlarını kırdığım için. Ayıplamıyorum onları, gerçekten ayıplamıyorum. Elinin öldüğü gece garajda yattım. Tüm lanet camları da yumruğumla kırdım hıncımı almak için. O yaz aldığımız station arabanın da camlarını kırmaya çalıştım ama zaten elim çoktan kırılmıştı, bir şey yapamadım. Öyle şeyler yapmak çok aptalca, kabul ediyorum. Ama siz Eli'yi tanımadınız. Elim arada bir yağmur yağdığında filan sancıyor ve yumruğumu sıkamıyorum. Şöyle sımsıkı bir yumruk yani. Ama bunun dışında pek önemli bir şeyim kalmadı. Lanet bir cerrah ya da kemancı olmayacağıma göre.
Peki Holden karakteri için neler söylersin? Onun isyanlarını anlamamak mümkün değil elbette ve onunla yazarı arasındaki ilişkiyi de göz ardı etmek mümkün değil. Nasıl bir roman karakteri Holden sence?
Ya şöyle bir şey, enteresan olan hani ne diyoruz, ağzında altın kaşıkla doğanlar var ya, fukaralık problemi yok, okuma yazma problemi yok, geçinme problemi, yeme içme, yetişme sırasında yani bizim gibi ülkelerdeki genç kuşakların yediği darbeleri falan bilmeyen bir adam bu. Challenger üstünden söylüyorum, Cold üstünden söyleniyorum da. Karakteri de kendisi gibi aslında yani bir öyle günlük yaşamsal problem, maddi açıdan, fiziki açıdan problemleri olmayan bir adam. Evinden çıkıp basıp gidiyor, sonra da geri dönüyor yani. Evet. Bir şey yok yani aslında maceranın sokaklarda yatıp kalkmak, sarhoş olmak, perişan durumlara düşmek falan olmadığını, kafada yapılan yolculuğun ne kadar sert olduğunu düşünmemiz lazım burada. Gene varoluş sorunlarından bahsediyoruz. Yani bir Saramago karakteri gibi falan bir büyük yangınlardan geçen bir karakter değil evet. Görünüşte. Ama iç dünyasına baktığımız zaman iki dünya savaşı atlatmış olarak eve dönüyor neredeyse. Ve tabii ki itirazları ve onları dile getirme biçimi, sadeliği yani çok zor olan bir şey yapıyor. Nedir? Bugün de her zaman yazan insanların çok sıkça söylediği bir şey var. Kısa yazacak kadar vaktim yoktu diyor. Çünkü kısa yazmak, sade bir şekilde bu kadar etki yaratan bir metin yazmak çok büyük yetenek isteyen bir şey. O yüzden yani Holden çok muazzam bir karakter. Bir de tabii yıllar içinde de olgunlaşmış. Hani şeyden başlayarak, I Am Crazy'den başlayarak gelişmekte olan bir karakter. Ve bana sorarsan ağzında altın kaşıkla doğmuş, çok da problemi olmayan. Hani birçok kişi şey der ya okuduğu zaman, ya ergen romanı bu derler. Öyle değil ama dünyadaki bütün ergenlerin romanıysa ne olacak? Bu azımsanacak bir şey mi?
Hiç değil. Elbette hiç değil. Tabii
hiç değil. Geleceği oluşturacak hemen eşikte duran bir kuşağa bu kadar derdini iyi anlatması. Bak, insanın sıkılması çok büyük bir problemdir. Tabii ki savaş, yoksulluk, eşitsizlik, adaletsizlik falan, vicdan yoksunluğu, birlikte yaşama kültürünün gelişmemiş olması, bunlar muazzam şeyler, problemler ama esas konu şu, sıkılıyor.
Evet, evet. Varoluş sorunu, evet. Esas soru dediğin gibi, esas mevzu. Ve birçok insan sadece ergenliğe özgü kalmıyor bu sıkıntı. Birçok insan hayatını bu sıkıntıyla yaşayıp gidiyor. Aslına bakarsan.
Evet, atlatamadan ölen de var.
Çok var.
Sonra mesela yani hayatına baktığımız zaman da Normandiya'ya çıkartmaya gittiği zaman çok aşık olduğu bir sevgilisi var. Savaş sırasında bunu terk ediyor ve bilirsin Chaplin'le evleniyor falan. Evleniyor falan. Şimdi o dönüşteki yalnızlık, münzevilik falan hepsinin aslında kurcalarsan çok fazla nedeni var. Genç bir insanın sorunu bunlar, problemleri. Bir değil bin tane problemi var. Hemen öyküleri New Yorker'da yayınlanmaya başlamış. Birisinden bahsediyoruz. Yani bayağı iyi durumda adam.
Evet, ama bir de aile da, olarak da çok iyi durumda. Hep zaten, kullanan tabii, tabii. Bir aile yani. Hani...
Tabii. Holden da öyle zaten. Yani evet. Holden da öyle birisi. Holden'a kimse... Ben 15 yaşında evden ayrıldım. Yani şöyle söyleyeyim. Bana dur nereye gidiyorsun diyen olmadı. Bu iyi bir şey. Ama o çocuğa da olmuyor zaten. Holden'a da olmuyor. Düşün ben o sırada işte küçük bir Anadolu kentinde bir çocuktum. Öteki de Amerika'da koskoca New York'ta. Evet yani dünyanın başka bir dünyada hatta. Dünyanın bilmem neresi demeyelim. Orası New York Amerika'da değil. New York Amerika'dan da başka bir şey.
Bambaşka evet. Yani Manhattan'da başına bir dünya.
Evet Manhattan bambaşka bir ülke filan. Jersey başka bir şey filan. Yani muazzam bir gözlem, muazzam bir cesaret ve çok üstün bir sadelik. Yani korkutucu derecede şeffaf konuşuyor çocuk. Hiç dilin önüne yaprak koymak yok. Yani birçok kişiyi rahatsız eder. Lanet olsun. Yani lanet olsun diye çeviriyor. Tabii lanet olsun demiyor da orada. Daha sert bir şey söylüyor. Hemen hemen her sayfada. Bu çok evet, hayranlık uyandırıyor.
Evet, bu, o zaman Holden'la Salinger arasındaki paralelliği biraz söylemiş olduk değil mi?
Tabii.
şöyle senin sevgili Irmak'la, Irmak Zileli ile yaptığın Nehir Söyleşi kitabını okurken ara toplamda şöyle bir lafım var. Çok hoş bir laf bence. Biraz önce de hafif şey yaptın ama bir kulak misafirliğidir aile benim için diyorsun. Burada da çok derin edebiyat var Ahmet yalnız yani.
Güzel, bilmiyorum sen çıkartmışsın beni.
Ben de
derin edebiyat ne gezer.
Aa estağfurullah. Holden için ailene.
Şimdi bak şöyle bir şey söyleyeyim. Benden değil. Yani edebiyattan bir şey söyleyeyim. Almanya'da Feridun'un soyadını unuttum şimdi. Almanca sokak edebiyatı yapan kuvvetli yazarların ilk kuşağından biridir.
Evet.
Bildin değil mi kimden
evet,
bahsettiğini?
Evet anladım kim olduğunu da ben de.
Mesela bireyin özgürleşmesinin tarifini şöyle yapıyor. Biraz rejit bir şey, sert bir şey ama anlaşılsın diye söylüyorum. Çok bayıldığım için söylemiyorum ama ilginç ve nispeten de doğru bir şey. İnsanın özgürleşmesi annesinin sevgiyle önüne koyduğu yemeğe tükürmekle başlar diyor. Tamam mı? Şimdi yani bunu duyan 10 kişiden 11'i İrite olacak biliyorum. Ama işte bu böyle bir şey. Holden'ın çıkıp gidişi de böyle bir şey. Evet. Holden'ın ailesiyle ilişkisi. Yani kimseyi kötülemiyor ki Holden.
Kimseyi biraz, kötülemiyor evet. Biraz dalgasını var orada
geçiyor.
Bir,
evet, o... evet biraz dalgasını geçiyor. Biraz sahtekar buluyor. Samimiyetsiz buluyor. Çok tahammül edemediği bir şey genç insanın samimiyetsizlik. Bunu biliyoruz.
Hı-hı.
Çünkü genç insan çok zora düşmedikçe, çok dayak yemedikçe rol yapmak istemez. Oynamak istemez yani karşısındakine. Ne olduysa neyse onu olmak ister. Zaten bir şey olmak zor.
Doğru.
Ve çok erken. O zaman yapabileceğin tek şey kendini ortaya koymak. Bu da bir varoluş sorunu. Çünkü kendini inşa etmemiş, henüz inşa halinde olan bir karakterin sevilmesi, kabul görmesi biliyorsun çok zahmetli bir iş. Hepimizin gençliği travmalarla dolu. Bu travmaların bir envanteri neredeyse Gönül Çelen. Tam da bu yanıyla zaten hiç ölmüyor içinizde. Ben hiçbir zaman bir ergen kitabı diye bakamam. Bakana bir şey demiyorum da. Yani çünkü ben öğretici değilim, yol gösterici de değilim. Ama kendi fikrimi söylüyorum sadece. 10 senede bir okudukça ben Holden'ın 20, 30, 40, 50 yaşında olduğunu görüyorum kendimle birlikte.
Çok doğru. Ergen kitabı evet diyenler olabilir ama yani bence şöyle demek lazım herhalde. Ergenlerin de ilgisini çekebilen bir edebiyat. Yani doğal olarak çünkü onların yaşında birinden
okuma kolaylığı var, anlama kolaylığı var.
Evet bir de o var. Dilinin rahatlığı.
Muazzam derece. Tabii. Ya bugün mesela sokağa çıktığımız zaman aslında örneğin Gezi gençliğiyle Gezi'deki işte diyelim ki 15-25 yaş arası o güçlü topluluğun, hı-hı, o kararlı enerjik topluluğun dilini yakalamakta zorlandık. Bankartlara çok takıldık ya.
Evet.
Düşün şimdi adam onun içinden konuşuyor ve yazıyor. Yani.
Ve neredeyse iki katı yaşıyla yazıyor.
Evet. Tabii. Babaları olacak yaşta biraz zorlasan.
Hı hı.
Ya, tamam o kadar da değil. 30-32 dedik. Ama yani 30-32 de az buz bir şey değil.
Değil.
20 yaşında çocuk sahibi olsan. Bayağı bir yaş.
Tabii. Ama tabii ya, şeyi de düşünmek lazım. Herhalde 10 yıl falan bu dedi, sen de söyledin ya bu fikri kafasında geliştiriyor sürekli. Dolayısıyla aslında o da çok gençken başlıyor bu fikri yaratmaya,
ya
yaşatmaya.
Arada savaş görüyor yani.
Evet bir de arada savaş
görüyor. Savaş görmek öyle bizim gibi buradan Filistin'i bilmem nereyi izlemek falan değil yani.
Tabii, içinde.
Gözlem değil, içinde Norman diye çıkarmasında orada adam yani. Yani bir, şimdi bir fotoğrafı vardır doğal olarak siyah beyaz Normandiya, yani Normandiya'da mı bilmiyorum ama savaş sırasında yani Fransa şeyinde küçük bir tahta masa, kenarına ilişmiş, bacak bacak üstüne atmış, önünde kağıtlar var, belki bir defter, gencecik bir adam, işte o yazılma süreci daha yok ortada eser. Ama tabii ki şeyi var, daha önce konuştuğumuz gibi bir girizgahı var.
Evet.
Hikayeden dolayı söylüyorum. I'm Crazy'den dolayı söylüyorum.
Çavdar tarlasında çocuklar tam 30 hafta boyunca New York Times'ın çok satanlar listesinde kaldı ilk yayımlandığında. Ergenliğin isyankar sesini herkes duymuş, sahtekarlığın hakim olduğu dünyaya meydan okuyan küfürbaz gencin çığlığına kimse duyarsız kalamamıştı. Özellikle gençler için bir kült romandı artık Çavdar tarlasında çocuklar. İçinde taşıdığı öfkeyle, yabancılaşma hissiyle, yüzeyselliğe fırlattığı delici oklarla bir başkaldırıydı. Okullarda okutuldu, okullarda yasaklandı. Edebi başarısı göklere çıkarıldı. İçinde geçen küfürlerin listesi yapıldı. Kitap yayınlanmadan önce arka kapağında fotoğrafının bile olmasına, basına okuma kopyası gönderilmesine itiraz eden, tanıtımlardan hoşlanmayan Salinger, bu ilgiye kaçarak karşılık vermeye karar verdi. New York'tan New Hampshire'a taşındı. 1955 yılında iki çocuk sahibi olmasını sağlayan ikinci evliliğini yaptı, ruhaniliğin dozunu arttırdı. 1953'te yayımlanan Dokuz Öykü adlı derlemesinden sonra 1961'de Franny ve Zoe ile 1963'te Yükseltin Tavan Kirişini Ustalar ve Seymour Bir Giriş adlı kitapları okurlarla buluştu. 1965'te The New Yorker'da bir öyküsü daha yayımlandı. Ondan sonra da iyice sessizliğe gömüldü. Ömrü boyunca sadece bir öyküsünün sinemaya uyarlanmasına izin verdi. O da henüz ilk romanıyla başarıyı yakalamadan önceydi. Film yapımcısı Samuel Goldwyn'in Sarsak Dayı Connecticut'ta adlı öyküsüne getirdiği teklifi kabul ettiğine filmi görür görmez pişman olmuştu. Ondan sonra da ne öykülerini ne de sevgili Çavdar tarlasında çocuklarını sinemacılara emanet etmeyi düşündü. Jerry Lewis, Holden rolünü oynayabilmek için yıllarca yazarın peşinde koştu. Ama ne çare. Holden sadece satırlarda kalacak, beyaz perdede bir suret olmayacaktı. Bizim müzevi yazarımızın kararı kesindi.
Şöyle birkaç yaş diyorum bak, bunu da unutma. Geriye dönmek mümkün olsa ve eğer Salinger'dan izin alınsa oynamak ister miydin Holden'ı?
İnanam, o çok eskiye gidiyor. Birkaç yıl değil. Yani benim 30-35 sene geriye gitmem lazım. Harika oyuncular var. Bence onlar genç, nefis oyuncular var. Onlar oynarlar. Ben küfrettiği adamlardan birini oynarım herhalde. Profesör Ferdi, yani okuldaki hocaları, şunları bunları. Yani evet. O biraz şey olur. Güzel bir soruydu. Darmadağın oldu.
Hatırlar mısın bilmem, Holden'ın aktörlerle ilgili söyledikleri de var. Özellikle Laurence Olivier'in Hamlet'ini falan anıyor. Doğal oyunculuğun tarifini yapmış sanki bizim ergen daha o günden. Ne dersin?
Tabii canım, çok çok normal böyle şeyler. Bir kere yani bir Amerikalı olarak İngiliz oyuncularla hafiften onları Sarıkaya alması çok beklenmeyecek bir şey değil. Anlaşılır bir şey. Çünkü adamlar tiyatroyu en ağır, en deli biçimiyle yaparlar. Ayrıca ben İngiliz oyuncuları çok beğenirim. Özellikle de bazı komedyenler. Çünkü hafif bir soğukluğu da olur onların. Ben hafif bir komedide serinlikten hoşlanıyorum. Serinlik diyorum ben. Soğukluk demiyorum ama. Bir yandan da Amerika'nın komedi anlayışının Laurel Hardy falan Harold Lloyd olduğu düşünülürse. Gerçi İngilizlerde de öyle zevzekler var da. var yani. Şimdi ismini hatırlayamadım. Benny Hill vardır mesela. Benny Hill'den. Ya da yakın zamanda şimdi şey var. Mr. Bean'i oynayan aktör.
Ay, Atkinson, o adamın adı neydi?
Atkinson. Tabii yani şey gibi bir adamın. Yarı aydınlıkta ya da yarı karanlıkta duran, yaşayan bir adamın o oyunculuk anlayışıyla hafif dalga geçmesi kaçınılmaz oluyor. Ama doğal oyunculuk da işte daha sonra burnunu karıştıran karakterler çok fazla, oyuncular çok fazla oldu bir dönem. Yani 80'lerde filan da okul ve civarında çok biraz tartıştığımız bir konudur bu. Yani biraz arasını bulmak lazım diye düşünüyorum. Ben... Çok uzattın mı biraz?
Yok, hayır hayır. Ben bir izleyici olarak, bak ben daha da uzatacağım. Doğal oyunculuğun dediğinin anlaşılmama seviyesine gelmesine karşıyım galiba.
Tam olarak burnunu karıştırmak derken bunu kastettim yani. Ya bu karakterin ne dediği anlaşılmıyor. Tamam da sen onu oynuyorsun. Sen o karakter değilsin. Yani, biz de senin ne dediğini bir anlayalım bir zahmet. Evet. Ya da neyi diyemediğini de anlayalım. Sadece ne yaptığını değil, bir oyuncu bir karakterin ne yapmadığını da oynar.
Kesinlikle.
Oynamanı evet.
Çok ince yani. Bir çizgi var orada yani. Doğal olmakla anlaşılmaz olmaya gidiş. Çünkü bana bir şey anlatmak zorundasın da yani.
Bir gün sevgilisine şey demiş, aşikar olanı söylememeyi öğrenmen gerek demiş Sevinci. Biraz konuştuğumuz konuyla da ilgili. Yani ama oyunculuk işte öyle değildir. Aşikar olanı da biraz göstermeyi gerektirir. Çünkü evet. Sen orada bir temsilcisin, karakterin kendisi değilsin.
Evet. Jane'i avucumun içi gibi bilirdim. Gerçekten iyi tanırdım kızı. Yani damadan başka sportif oyunlara da düşkündü. Onunla tanıştıktan sonra bütün yaz birlikte hemen her sabah tenis ve hemen her öğleden sonra golf oynamıştık. Onu gerçekten yakından tanırdım. Yani pek öyle fiziksel anlamda falan demiyorum, yoktu bir şey. Ama her dakika birlikteydik. Bir kızı iyi tanımış olmak için ille de cinsel takılmanız gerekmez. Onunla tanışmamız şöyle oldu. Jane'lerin şu Doberman Pinscher cinsi köpeği gelip bizim çimlere pisliyordu. Annem de bundan çok rahatsız oluyordu. Bir gün Jane'in annesine seslendi ve acayip toz kaldırdı. Annem böyle saçmalıkları çok abartır. Sonra ne oldu? Birkaç gün sonra Jane'i kulüp havuzunun kenarında yüzüstü uzanmış olarak gördüm. Ona merhaba dedim. Bize komşu oturduklarını biliyordum ama daha önce hiç konuşmamıştık. O gün ona merhaba dediğimde bana fena surat astı. Köpeğin nereyi pislettiğine benim metelik bile vermediğimi ona anlatacak bir sürü zamanım vardı. Gelip salona da yapsa umurumda değildi. Neyse, daha sonra Jane'le arkadaş filan olduk. Hemen o gün öğleden sonra onunla golf oynadık. Tam 8 top kaybetti, iyi hatırlıyorum. 8 top. Topa vuruş yaparken en azından gözlerini açtıracağım diye felaket terler döktüm. Ama çok iyi öğrettim kıza bu oyunu. Ben çok iyi golfçüyümdür. Ne kadar sayı yaptığımı söylesem bana inanmazsınız herhalde. Bir kez az kalsın kısa bir filmde çıkacaktım ama son anda vazgeçtim. Filmlerden benim gibi nefret eden birinin kendisini filmde çıkarmalarına izin vermesi sahtekarlık olur diye düşünmüştüm. Gülünç bir kızdı bu bizim Jane. Şimdi size acayip güzel olduğunu falan söyleyemem. Ama ben ona felaket kesilirdim. Biraz çenesi düşüktü. Bir şey olup da heyecanlandığında konuşurken ağzı dudakları falan biçimden biçime girerdi. Biterdim buna. Ve ağzını tam olarak kapatamazdı da. Hafifçe açık olurdu hep. Özellikle golfte atış yaparken ya da kitap okurken. Hep okurdu. Çok iyi kitaplar okurdu. Bir sürü şiir falan da okurdu. Ailem dışında Ellie'nin üstü şiir yazılı eldivenini gösterdiğim tek kişi odur. Ellie ile hiç karşılaşmadı çünkü o yaz Maine'e ilk gelişleriydi. Daha önce Cape Cod'a gitmiş. Ama ona kardeşimi anlatmıştım. Böyle şeylerle ilgilenirdi. Holden gelseydi bizim yaşlara, biz diyelim ki bir devam romanı ya da hayatının devamını izledik. Dönüp geriye baksaydı, o bizim romanda gördüğümüz o 3 günü ve sonrasında yaşadıklarını silmek ister miydi? Yoksa senin de gene ara toplamda söylediğin gibi hiçbir şeyi silmeden yaşanmış her şeyin kadrini, kıymetini mi bilirdi?
Valla eğer Holden Salinger'ın yavrusuysa ikinci dediğini yapardı herhalde. Ama tabii bu onların liberalleşme ve azgınlaşma sürecini, Amerika'nın taşkınlığını düşünecek olursak belki de bütün bunları o üç günü hiç hatırlamayan bir reklamcı da olabilirdi.
Doğru. İnsanın ne olacağı hiç belli olmuyor değil mi?
Hiç tabii canım. Tabii. Bizim ne olacağımız belli değil. Zavallı karakteri niye kurcalıyoruz?
Ne yapalım?
Ama
İşimiz
şöyle
bu.
Bir şey söyleyeyim. İkincisi yani unutmayan birisi olsaydı herhalde tıpkı babası gibi, yani Salinger gibi yazar babası olarak kendi köyünde peygamber olamazdı herhalde.
Bu arada roman bir de o 3 gün içinde geçiyor ve aslında bizim Holden New York'u bir şekilde talan ediyor diyelim. Yani her
arşınlıyor.
İstanbul hesabı gözüyle orada da bir New York hesabı var. Bir şehir anlatısı gibi de sanki, değil mi? Gönül Çelen ya da Çavdar Tarlası'nda çocuklar.
Bir karakterin periferisindeki her şeyi anlatan bir şey. Aslında bir fanusu anlatıyor. Yani orası bir Ben New York'u hep şey gibi düşünüyorum. Şu kar şeyleri var ya, küreleri var ya.
Hmm.
Hani yılbaşında falan çok ortalığa düşer onlar. Evet. Sallarsın. İşte içinde kar yağar falan. Biraz öyle bir kapalı bir şeyi, bir akvaryumu anlatır gibi. Zaten New York öyle bir yer. Dünya ile tasası olmayan bir yer. Yani dünya ile bir tasası yok. New York dünya için kendini yormaz. Yani İstanbul yorar, biz konuşuruz. Yani başka yerler de yorar. New York işte kendi başına bir gezegen orası. Tam da o gezegenin içinde geziyor. Aslında çok da ayakları yere basan şeyler değil bu taraftaki dünya için. Ama biz varoluş problemleri şunlar bunlar üstünden elbette kendi sancımızla o sancı arasında bir paralellik buluyoruz. Zaten eserin kuvveti de orada. Ama New York'ta zaten başka ne yapacak ki? O akvaryumun içinde gezip duracak.
Evet. Peki New York bağlamında ya da o bağlamdan kopararak romandan böyle aklında kalan, seni çok etkileyen bir sahne var mı?
Ya bak şöyle söyleyeyim. Tabii ki var. Bunlardan bahsedebilirim biraz. Ancak esas konu şu. Beni dönüp dönüp kitaba bağlayan şey şu. Çok sinematografik. Yani benim mesleğim, işim gücüm üstünden de söylemek durumundayım. Okurken hemen filmini çekebiliyorsun. Gerçi filmini çekilmemesi için her türlü hazırlığı yapmış zaten. Bir çekilemedi ama biliyorsun telif dünyasında 70 sene şey koymuş, süre koymuş. 70 sene bittiği zaman birileri onu çekecek. Hazırlanıyorlardı şimdiden. Yani Sevincir'in mirasçıları da tutamaz kimseyi. Kaldı ki mirasçıları biraz böyle muhtemelen seviyor olabilirler. Babayla da çok fazla iletişim kuramadıkları için. Şey de var biliyorsun, dur hemen buraya döneceğim ama bir kasa varmış da evde 20-25 tane roman varmış içinde. Onlar zaman içinde yayınlanacakmış geyiği de vardı. 2015 ile 2020 arasında olacak diyorlardı bunun için. 2021'de olduğumuza göre Sevincir bu tehlikeyi atlattı galiba. Ya da belki adamcağız ölmeden önce
yaktı falan.
Arka bahçede yakmış olabilir çiftlikte. Dönecek olursak sinematografik olmasından girmiştim ya, olduğundan girmiştim ya. Bütün ruh halleri bir fiziki karşılığı vardır. Yani otel odasında bilmem neye uzanmışken orada şeyi söndürüşü, öteki tarafta bilmem ne, yani oturuş biçimi kaykılmasına kadar durmadan ve çaktırmadan ve kafa şişirmeden çok güzel tarif eder her şeyi.
Hmm.
Yani karakterin ruh haliyle o ruh halinin gerektirdiği hareket dizgesi kusursuz bir paralellikle, birliktelikle ilerler. Muazzam bir senkronizasyonu vardır şeyin. Karakterin yaptıklarının, her birinin söylediği şeyleri söylerken ne yaptığı da. Yani örneğin çok keyifli bir şey yaparken çok keyifsiz bir şeyden falan söz etmez. Yani çok büyük bütünü görmüş. Bunun kendisi zaten muazzam bir şey.
Evet, tek sahneye indiremem diyorsun.
Hayır, indiremem. Bir sürü var canım. Çok şey var. O haksızlık olur. Yani zaten o kadar da sahne şu anda hatırlamıyorum. Fakat yani bütüne olan duygun zaten öyle bir parçaya bakmaya çalışmana mani oluyor.
Çavdar Tarlası'nda çocukların kapanış cümleleri şöyledir. Sakın kimseye bir şey anlatmayın. Herkesi özlemeye başlıyorsunuz sonra. Ya da Adnan Benk'in çevirisiyle, kimseye bir şey anlatmayın. Anlattınız mı? Herkesin eksikliğini duyarsınız. Holden bize New York sokaklarında oradan oraya sürüklenerek geçirdiği 3 günü, araya geçmişten olayları da sıkıştırarak anlattıktan sonra son cümlede verdiği tavsiyeyle içindeki eksikliği, yüreğindeki özlemi de dışa vurarak bitiriyor sözlerini. Çelişkili bir cümle gibi görünüyor, değil mi? Ama zaten çelişki değil midir bir ergenin göbek adı? Ne yetişkindir 16 yaşındaki o genç, ne de bir çocuk. Tam üstündedir o ince çizginin. Bir ayağı bu yanda, diğeri öbür tarafta. Holden'ın hayatında içki, sigara, seks vardır sanki bir yetişkinmiş gibi. Ama duygularıyla, deneyimsizlikleriyle hala masum yakasındadır olgunluk adasının. Holden, hikayesini anlatırken asla çekinmez çelişkilerini ortaya koymaktan. Sahtekarlıktan tiksinir ama sürekli yalan söylediğini, hileye başvurduğunu da itiraf eder. Holden için masumiyet, zaten kardeşi Ellie ile birlikte ölmüştür. Hem ergenlikten karışıktır kafası, hem de bu ölümün sarsıntısı hala kol gezmektedir ruhunun derinlerinde. O konuşma biçimi, olaylara yaklaşımıyla hiçbir genç okurun ilgisiz kalamayacağı kadar gerçektir. Hüzünleri ve çelişkileriyle de hiçbir yetişkin okurun duyarsız kalamayacağı kadar sevilesi. Yıllar sonra yeniden okuduğumda Çavdar Tarlası'nda çocukları sıkı sıkı sarılmak istedim Holden'a. Saatlerce, sessizce bir annenin çocuğunu sakinleştirmesi gibi yatırıp kucağıma saçlarını okşamak istedim. Acılarını dindirmek. Evet, dünya böyle bir yer ama yaşıyoruz işte. Alışıyoruz sahteliklere. Bazen parçası oluyoruz ister istemez, bazen direniyoruz meşrebimizce demek istedim. Sonra hatırladım. Holden bir ergen. Bu kadar sevgi de fazla gelebilir ona. Şaka bir yana, kızımdan biliyorum, gençleri farklı etkiliyor Çavdar Tarlası'nda çocuklar. Hazan hazırlanırken elimde görünce kitabı çok sevindi mesela. ''Aa ne güzel, en sevdiğim kitabı mı yapacaksın bu sefer?'' dedi. Çavdar Tarlası'nda çocuklar sayesinde kızımın ilgisine mazhar oldum anlayacağınız. Eh, bu bile bana yeter.
Kızın okudu mu Çavdar Tarlası'nda çocukları?
Elbette okudu, okudu.
O da sever mi?
Konuşma, tabii. Yani o zaten yani çok iyi bir okur. Çünkü işi de ona gerektiriyor. Sinema okuduğu için daha önce de küçük yaştan itibaren bizim evde kitap okumazsan sıkılırsın. Yani annesinin evi de öyledir, benim evim de öyledir. Kitap içinde büyüdü. O zaten okumayı seviyor mu değil. Yani öyle büyüdü. Kitap evet. Okumamayı bilmiyor Ayşe.
Harika.
Üstelik o benden daha avantajlı. Tabii İngilizce falan da okuyabildiği için.
Süper.
Evet, müthiş bir şey. Bak burada bir alıntı var, sana söyleyebilir miyim? Bak şöyle diyor, gece geç saatlerde New York'ta birinin kahkaha atması dehşet verici bir şeydir. Millerce öteden duyabilirsiniz. Bunu duyunca yalnızlığınız daha da artar, moral diye bir şey kalmaz insanda. Ben bunu her gün yaşıyorum, biliyor musun? Yaşadığım saatte. İzin verirsen başka bir şey daha okumak isterim.
Tabii, memnuniyetle.
Bir kızı gerçekten beğenmiyorsanız onunla asla oynaşmamanız gerekir. Ama onu beğeniyorsanız onun yüzünü de beğeniyorsunuz demektir. Eğer bir kızın yüzünü beğeniyorsanız böyle sık püskürtmek falan gibi rezil şeyler yapmaktan kaçınmanız gerekir. Bazen böyle rezil şeylerin eğlenceli olması ne kötü diyor. Yapıyor çünkü yani bunları.
Evet, kendi çelişkilerini de çok güzel anlatıyor Holden gerçekten.
Tabii yani. Tabii. Ölümle ilgili bir şey var. Öldü biliyorum. Bilmediğimi mi sanıyorsun? Ama onu yine de sevebilirim değil mi? Bir insan öldü diye onu sevmekten vazgeçmek zorunda mısın? Tanrı aşkına, özellikle de hayatta olanlardan bin kez daha iyi kalpli bir insansa.
Kardeşine olan sevgisi zaten çok yani, belirleyici evet. Değil mi evet. Hikayede?
Tabii.
Gerçekten tabii. Öyle. Güzel bir roman.
Çok güzel bir roman. Kapatmayalım ne olur, bir tane daha söyleyeceğim.
Tamam,
sonra istediğin zaman kapat.
Tamam.
Hatırlamayışımın nedeni felaket üzgündüm. Bir şeylere üzülüyorsam tuvalete gitmem gerekse bile gitmem. Üzülmekten gidemem. Üzülmeyi bırakıp gidemem.
Çok güzel ya. Gerçekten çok güzel.
Yani müthiş.
Çok güzel yerler vardır. Sen de çok güzel okuyorsun.
Ama bunun sonu yok tabii doğru.
Yok yok. Onun
çok gibi... hoştu ama yani gerçekten özlemişim kitabı.
Çok
ve
sevindim.
Böyle bir program yapıyor olman ne kadar şahane bir şey. Ama herkes duysun, sen de kesme lütfen. Bizim edebiyatımızdan da konuşmalıyız. Evet. Biliyorum neden konuşmadığımızı, bana açıklamıştın.
Evet.
Ama yani onu da yapmamız lazım diye düşünüyorum. Fena mı olurdu? Bak sana bir şey söyleyeceğim. Şu anda tam yeri. Her ne kadar tutunamayanların içinde Oğuz Atay, Salinger diye bir yazar var, şey diyor onun için, zen ticareti yapıyor diyor. Yani pek bir haz etmemiş bence Atay veya karaktere söyletmiş bunu, yapacak bir şey yok. Ama yine de şunu söyleyeyim, Holden'la Turgut Özben veya Süleyman Kargı arasında, yani tutunamayanların içindeki karakterlerden bahsediyorum, muazzam yakınlıklar görüyorum.
Ben de görüyorum ama tutunamayanları yaptım.
Hayır tabii, iyi ki yaptın.
Size usta bir oyuncunun sesinden alıntı ziyafeti de çekmiş oldum böylece. Hep söylüyorum, ben okurum da hizmette sınır yoktur. Ahmet Mümtaz Taylan sayesinde şu her zaman karşıma çıkan meseleye de bir açıklık getireyim hazır yeri gelmişken. Bana sizlerden gelen e-postalarda öneriler de oluyor malum. Ve ben hepsini bir Excel tablosunda topluyorum. Ve denk geldikçe o kitapları da konu etmeye çalışıyorum. Türkiye'den yazarlarla ilgili önerilere de hep aynı cevabı veriyorum. Yaşayan yerli edebiyatçıları konu etmiyorum, sadece konuk olarak çağırıyorum. Dostlarla sohbetler olarak başladığım bir format olduğu için de tanıdığım insanlarla ilerliyorum. Elbette bu düzen böyle gidecek diye bir şey yok. Belki bir gün hiç tanımadığım biriyle ben okurum sayesinde tanışırım da. Okuduğum, çok sevdiğim, konuşmak isteyeceğim birçok kitap çıkıyor karşıma bizim edebiyatımızdan da. Ama kendimi tutuyorum. Neden kendini tutuyorsun derseniz, çünkü birçoğu benim arkadaşım, tanıdığım kişiler. Birinin kitabını yapıp diğerininkini yapmamak olmaz. Ben okurum benim özgürlük yaşlarıma denk gelmiş, keyfime göre ilerlediğim bir program ve öyle kalsın istiyorum. Dünya üstünde konuşulacak çok kitap var nasılsa. Ayrıca konuk olarak aldığım herkesin, eğer yazarsa, eserlerinin de adını anıyorum biliyorsunuz. Çünkü tüm konuklarımın ve onların eserlerinin gönlümde bir yeri var. Evet, bu küçük açıklama arasından sonra dönelim mi esas konuya? J.D. Salinger, 2010 yılında öldüğünde 91 yaşındaydı. Bir efsane olarak göçtü gitti bu dünyadan. Sessizliği şöhretini azaltmadı, pekiştirdi. Gizemin büyüsü sardı hayranlarının içini. Bu büyüyü aslında onun eserlerinin ön planda olması için gösterdiği özeni neredeyse tam tersine çevirdi. Yazarın kimliği daha çok irdelenir, merak edilir oldu. Salinger sadece toplumun geri kalanından soyutlamamıştı kendini. Ailesiyle de arasında bir duvar vardı. İkinci eşinden 1967 yılında boşandığında zaten aynı arazide farklı evlerde yaşıyorlardı. Mahremiyetini korumak için ne kadar çaba sarf ederse sanki o kadar göz önüne geliyordu özel hayatı. Örneğin 1968 yılında dostu Elizabeth Murray'e yazdığı mektuplar ve bir takım taslakları çıktı ortaya. Bu olaydan sonra da yazar geçmişini de silmeye çabaladı. Ama ne yaparsa yapsın, takvimler 70'li yılları gösterdiğinde ünü daha da büyümüştü. Amerikan toplumunda ruhani eğilimler artmış, toprağa dönüş başlamış, 60'lı yıllarda tuhaf karşılanan yaşam biçimi özgün ve doğru bulunur olmuştu. Salinger bu sefer de neredeyse bir peygamber seviyesine çıkarıldı. Oysa hala yalnız kalmak istiyor, her sabah meditasyonunu yapıyor, bahçeyle uğraşıyor, organik tarımla, homeopatik tedavilerle ve elbette doğu felsefesiyle ilgileniyordu. Yazmayı da bırakmamıştı. Ama yazdıklarını yayımlamayı hiç düşünmedi. Fakat onun hakkında yazılanların ardı arkası kesilmiyordu. Kızı da babasının hiç hoşlanmadığı bu eyleme imza atanlardan biriydi mesela. Babasının hayatını anlatma cüretini gösterdi. Salinger, mahremiyeti için mücadele etmeyi sürdürdü. Bu uğurda davalar açtı, mahkemelerden geçti. Hatta bu yüzden kendi kızıyla bile küs olarak göçüp gitti dünyadan. Peki, sizce Çavdar Tarlası'nda çocuklar mı daha ünlüdür, Salinger mı? Bana sorarsanız yine de eseridir onu yaşatan. Çünkü baş kaldıran, gönül çelen bir romandır o. Yazarının yaşadıkları, onları satırlara dökme becerisi ve yeteneği var etmiştir onu, kabul. Ama yine de eserdir bizi kendine bağlayan. Salinger yazdı, Holden anlattı. Biz okurlar da dünyanın dört bir yanında birbirinden hiç haberi olmayan insanlar olarak birleştik o satırlarda. Edebiyat ne büyülü bir dünya. Hayat onsuz ne can sıkıcı olurdu, öyle değil mi?
Bunu çok önemseyerek, senin hayatında yeri olduğunu bildiğim halde, bildiğim için soruyorum. Ve herkesin kulağına küpe olsun diye soruyorum. Bir aktörün hayatında edebiyatın yeri nedir?
Şeye benziyor, yani hayatınızda yemek yemenin, uyumanın, sevmenin, sevilmenin, üzülmenin, sevinmenin yeri nedir gibi bir şey. Olmazsa olmaz bir şeydir. Yani bütün şiirler, bütün romanlar, bütün öyküler, bütün şarkılar oyuncunun yol arkadaşıdır. Değilse yalnız yürüyebileceğiniz bir yol değildir o yol.
Çavdar Tarlası'nda çocuklar birçok gencin elinden tuttu. Onlara yalnız olmadıklarını hissettirdi. Dünyanın dört bir yanında birçok Holden vardı belki de. Aslında hepsi birbirinden bambaşkaydı. Biri için onu anlayan tek kişiydi Holden. Bir diğeri için hayran olunası bir isyankardı. Bazı genç kızlar için hayatının ilk aşkıydı. Kimileri için yanından hiç ayırmadığı en değerli sayfalar. Hala da öyle. Yanlış anlayanlar da oldu onu. Mark David Chapman da onlardan biriydi. Beatles grubunun eski üyesi John Lennon'ı evinin önünde öldüren bu adam, cinayeti işledikten sonra cebinden Çavdar Tarlası'nda çocukları çıkarıp kaldırım kenarında sanki az önce birini öldüren o değilmiş gibi sakince okumaya başladı. Polis onu tutukladığında kitabın içinde bir not buldu. Bu benim ifademdir. Holden Caulfield, Çavdar Tarlası'nda çocuklar. Yıllarca Lennon'ı kendini çavdar tarlasındaki yeni yakalayıcı olarak ilan etmesinden korktuğu için öldürdüğünü iddia etti. Onu sahtelikten korumak için ortadan kaldırmıştı. Evet, bu kötü örneği bir tarafa bırakalım ama şunu söylemeden de geçmeyelim. Holden Caulfield sadece bir roman kahramanı değil. O özel biri. Çavdar tarlasında çocuklar da öyle sıradan bir roman değil, özel bir roman. Yazarı J.D. Salinger'ı karıştırmıyorum artık işin içine. Yoksa mezarından kalkıp gelecek başıma bela olacak diye korkuyorum. Adam kendini geri planda tutmak için ömrünü tüketmiş, biz de durmadan kemiklerini sızlattık. Mezarında ters dönmüştür yine herhalde. O zaman şöyle yapalım mı? Siz de Ahmet Mümtaz Taylan gibi kitabın o güzel cümlelerinden birini seçin ve yüksek sesle okuyun ve içinizdeki Holden'a ithaf edin. Bölümün esas kızı Çavdar Tarlası'nda çocukları 1997 yılından beri Yapı Kredi Yayınları yayımlıyor. Diğer tüm eserleri de aynı yayın evinin logosu altında ulaşıyor okurlara. Daha önce sözünü ettiğimiz gibi çevirisi Coşkun Yerli'ye ait. 1967 yılındaki Gönül Çelen adıyla Cem Yayın Evi tarafından yapılan ilk baskısını olsa olsa sahaflardan bulabilirsiniz. Benim gibi eski kitaplara düşkünseniz diye söylüyorum. Bölüm konuğumsa Türkiye'nin önemli tiyatro ve sinema oyuncularından biri olan sevgili Ahmet Mümtaz Taylan'dı. Devlet tiyatrolarında yöneticilik de yapmış olan Ahmet, çeşitli oyunlarda yönetmen koltuğunda oturdu. Başta Leyla ile Mecnun olmak üzere birçok dizide rol aldı. Ulusal ve uluslararası arenada ödül alan sinema filmlerine oyunculuğuyla katkıda bulundu. Antalya Film Festivali en iyi erkek oyuncu gibi çeşitli ödülleri de bizzat kazandı. Şu sıralar Gain Medya'da İstanbul Hesabı adı altında çok güzel bir program sunuyor. Şehri köşe bucak geziyor. Ayrıca 2021 mahsulü Nehir Söyleşi kitabı ara toplamı da okumanızı öneririm. Ben okurumun daha önce konuğu olan sevgili yazar dostumuz Irmak Zileli'nin sorularına karşılık hayata dair altı çizilecek çok şey söylemiş kitapta. Sağ olsun beni kırmadı, ben okuruma katıldı, gönül çelene olan sevdasını bizimle paylaştı.
Eğer ekinlerin arasında çok hızlı koşuyorsanız ve sonrasında ne olacağını düşünmüyorsanız Çavdar Tarlası'nda çocukları okumayın.
Ben okurumun bir bölümünün daha sonuna geldik. Ama malum okuma serüvenimizin sonu yok. Bana kitap önerilerinizi yazmak isterseniz e-posta adresim benokurum2020@gmail.com ve son sözü Çavdar Tarlası'nda çocuklara bırakıyoruz. Sonra ne yaptı dersiniz? Bittim buna. Uzanıp cebimden kırmızı avcı şapkamı çıkardı ve başıma koydu. Şapkayı istiyor musun? Biraz giyebilirsin. Peki acele et ama hadi kaçıracaksın. Atın falan kaçacak. Ama yine de oyalanıyordu. Doğru söylüyorsun değil mi? Gerçekten bir yere gitmiyorsun değil mi? Diye sordu bana. Tabii dedim. Doğru söylüyordum ona. Yalan değildi. Buradan eve gidecektim artık. Acele etsene hadi dedim. Başlıyor. Koştu, bilet aldı ve lanet atlı karıncaya tam zamanında yetişti. Sonra kendi atını buluncaya kadar bakındı. Sonra ata bindi. Bana el salladı, ben de ona el salladım. Vay canına, namussuz bir yağmur başladı. Gök delinmişti sanki, yemin ederim. Bütün anne babalar, herkes sırılsıklam olmamak için kalkıp atlı karıncanın sundurmasının altına girdiler. Ama ben epey bir süre daha kanepede oyalandım. İyice ıslandım. Ama özellikle boynum ve pantolonum sırılsıklam oldu. Avcı şapkam epey işe yaramıştı. Ama iyi ıslandım yine de. Hiç umursamadım. Birdenbire kendimi acayip mutlu hissettim Phoebe'yi böyle durmadan dönerken görünce. Az kalsın aykıracaktım. Kendimi felaket mutlu hissediyordum doğrusunu isterseniz. Neden bilmiyorum. Felaket güzel görünüyordu yalnızca. Üstünde mavi mantosuyla falan dönüp duruyordu. Tanrım, keşke siz de orada olsaydınız.